أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربم göğsüme genişlik ver. Kolaylaştır işimi. Düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Rabben eftah bil hayr vaktim bil hayr. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Rabbim hayırlısıyla başlat. Hayırla başlat. Hayırla tamamlat. Rabbim bize, bizden kolay kıl, güç kılma. Rabbi edhilni mudghale sıdkın ve ahricni muhraca sıdkın ve ceallî min ledünke sultanen nasira. Rabbim, Rabbimiz beni, bizi girdiğim yere, girdiğimiz yere sana sadakatle, Kur'an'a sadakatle, imana sadakatle, insana sadakatle, hakikate sadakatle girdir. Çıktığımız yerden de sana sadık olarak, Kur'an'a sadık olarak, Hakk'a sadık olarak, gerçeğe sadık olarak çıkar ya Rabbi. Rabbimiz bize bu sadakati koruyacak, taşıyacak ve yaşayacak bir kudret, bir güç, bir dirayet, bir inayet, bir ehliyet, bir liyakat lütfet ya Rabbi. Amin ya Mu'in. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Değerli kardeşlerim, kavuşturana hamdolsun. Size selam olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dertsiz olmuyor. Dertsiz ve dertsiz olmuyor. Yüksüz olmuyor. Sorumsuz olmuyor. Sorunsuz da olmuyor. İnsansız olmuyor. Ama Allahsız hiç olmuyor. Elhamdülillah. Rabbimiz sevdirmeseydi eğer sevemezdik. Getirmeseydi gelemezdik. Söyletmeseydi söyleyemezdik. Öğretmeseydi öğrenemezdik. Fakat onun sevdirmesi için seven bir yüreğe, onun getirmesi için gelen bir ayağa ve iradeye, o ayağı emreden bir iradeye ve söyletmesi için de onu söyleyecek bir tefekkür, tedebbür, taakkul, tezekkür ve tefakkuha, yani zihni faaliyete, akli faaliyete ihtiyaç var. Biz bize verilenlerin şükrünü eda etmekle mükellefiz. Dudağın, dilin, konuşma sisteminin, nutkun, mantukun, mantığın, aklın hakkı düşünmek ve konuşmak. Kulağın, işitme sisteminin, kulağı oluşturan, işitme sistemini oluşturan örsün, çekicin, onların içinde yüzdüğü sıvının ve daha ötesinin hakkı dinlemek. Bütün bu sistemi dinlesinler diye kurmuş. Dinlemediğiniz zaman bu sistemin hakkını vermiyorsun demektir. Tıpkı suyun hakkı içmek, ekmeğin hakkı yemek olduğu gibi. Bakın, ışığın hakkını verdiğinizde birçok şeyin hakkını birden vermiş oluyorsunuz. Aklınıza hakikaten sığmaz, havsalanıza sığmaz bir ışığın hakkını. Lamba yanıyor ve siz aydınlanıyorsunuz. Ama bu lambanın bağlı olduğu bir sistem var. duya bağlanacak. Duyun arkasında bir kablo var. Kablonun döşeli olduğu bir şebeke var, ev şebekesi. O şebekeyi döşeyen, planlı çizen mühendisler, döşeyen ustalar, çıraklar, verilen emekler, o kabloyu imal edenler, o sistemi yapanlar. O eve o şebekeyi getiren muhteşem bir ağ var dışarıda. Biz görmüyoruz belki, yerin altından geçiyor, yerin üstünden geçiyor. Ama bütün onların hakkı var. O ağı döşeyenlerin. O ağı döşeyenlerin hakkı ancak o ışık size gelince ödenir. Onun için orada da bitmiyor. O şehir akımına çeviren trafolar, trafoları yapanların, döşeyenlerin, yüksek gerilim hatları dağlardan, tepelerden aşarak, geçerek, binbir zahmetle, emekle, binbir terle döşenmiş olan o şehirler arası yüksek gerilim hatlarının, yüksek gerilim hatlarının bağlandığı barajların, o barajları yapan mühendislerin hakkı, o setleri oluşturan, o tribünleri kuran, o baraja gelen suyun hakkı, o baraja su yollayan dağların hakkı, o dağlara su yağdıran bulutların hakkı, o bulutları yaratan Allah'ın hakkı. Meğer bir ışığın ne hakkı varmış, kaç hakkı varmış, bir kulağın kaç hakkı varmış, bir suyun kaç hakkı varmış, bir ekmeğin kaç hakkı varmış. Tarlaya yağan yağmura, yağmuru yağdıran buluta ve bulutu yaratan Allah'a varana dek. Onun için hakkını vermek lazım. Bilginin hakkını vermek lazım. Sözün hakkını vermek lazım. Dinlemenin hakkını vermek lazım. Aklın hakkını vermek lazım. Duygunun hakkını vermek lazım. Ama bütün bunlarda tabii annenin hakkını, babanın hakkını, evladın hakkını, komşunun hakkını vermek lazım. Hocanın hakkını, talebenin hakkını vermek lazım da. Ama en büyük hakkı olanın hakkını vermek lazım. Bizim üstümüzde en büyük hakkı olan ne anadır ne baba, ne hocadır ne koca. Bizim üstümüzde en büyük hakkı olan Allah'tır. Allah. Allah'ın hakkını vermek lazım. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِ Allah'ı hakkıyla takdir edemediler diyor. Allah'ın hakkını vermediler. Allah'ın hakkı Allah olmaktır. Allah'ın hakkı mutlak olmaktır. Allah'ın hakkı sonsuz olmaktır. Allah'ın hakkı mükemmel olmaktır. Allah dışındaki her şeyin hakkı ona kul olmaktır. Onu anlamaktır. Ona ubudiyettir. Ona kulluktur. O zaman Allah'ın hakkını vermek için Allah'ı bilmek lazım. Allah'ı bilmek için Allah'ı anlamak lazım. Anlamadan olmaz. Allah'ı anlamadan emirlerini nasıl yaşarsınız? Nehilerinden nasıl kaçınırsınız? Sözlerini, kelamını, vahyini nasıl anlarsınız? Neden sorusuna cevap vermeden nasıl sorusunu nasıl halledeceksiniz? Dahası halletseniz de neye yarar? Dolayısıyla aklın ilk sorusu niçin sorusudur. Niçin illet sorusudur. İlletini sormayan hikmetine eremez. Hikmetine ermek istiyorsanız illetine ereceksiniz, soracaksınız. Onun için ders lazım. Derssiz olmaz. Tedris olmadan olmaz. Aklın hakkı öğrenmektir. İnsanın hakkı terbiyedir. Ve bir ömür bir okuldur. Dünya okuldur. Hayat bir öğrenimdir ve Allah bu hayatın Rabbidir. Dolayısıyla eğer öğrenmek istiyorsanız her an, her dem, her yer ve her zamanda öğrenilecek bir şey vardır. Bu derslerin amacı öncelikle bilgi açısından dört amacı var. Buna 4B diyorum ben. Bilgilendir, bilinçlendir, birleştir, bütünleştir. Bilgilendir ilme, bilinçlendir şuura, birleştir vahdete, bütünleştir tevhide tekabül eder. Bilgilendir. Çünkü bilgi olmadan olmaz. Bakın, bilmediğiniz şeyi yapamıyorsunuz. Doğru yapıyorsunuz ama eksik yapıyorsunuz. Noksan yapıyorsunuz. Yerinde, zamanında ve hakkını vererek yapamıyoruz. Onun için bilgi esas. Onun için hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Olmaz. Onun için peygamberler sahih bilginin kaynağını göstermek için gönderilmişler. Onun için vahiy bilginin önemine bir atıfla başlıyor. İkra. Bismi rabbikellezî halak. Alleme, alleme, kalem. Şuna bakınız. İlk inen 5 ayetin dominant kelimeleri, baskın, vurgulu kelimeleri hep öğrenmekle alakalı. O nedenle bilgi olmadan olmaz. Bugüne kadar sıkıntımız, bilgisine sahip olmadığımız şeyin fikrine sahip olmaya kalkmaktı. Onun için de sıkıntı çıkıyor, bakınız. Doğru bilgilenmeyi elde edemediğimiz, bilgilenme sürecini doğru bir biçimde kotaramadığımız zaman, ifa edemediğimiz zaman arkası gelmiyor. Yanlış geliyor. Çünkü yanlış bilginin üzerine doğru eylem bina edilemiyor. Öyle değil. Yanlış bilginin üzerine doğru eylem bina edilemiyor. Bir insan bir şey yanlış biliyorsa doğru yapamıyor. Nasıl olacak ki? Eylem bilginin meyvesidir. Kökü değil ki. Nasıl ters çevireceksiniz? O nedenle doğru bilmek gerekiyor. Tabii bilginin sıfatı var. Sahih bilgi. Yani her çeşit bilgi değil. Onun için sahih olmayan bilgi de var. Zaten ilm olması için bir bilginin, ilm olması için hakikate tetabuk etmesi lazım. Hakikatle uyuşması lazım. El-ilmu yedullu ala eserin bir şey'i yetemeyyezu bihi an gayrih diye tarif eder Mekayisü'l-Lugha sahibi İbn-i Faris. İlim, yanlış olanı doğru olandan ayırmaktır. Hadi kısaca tercüme edeyim, böyle kabaca tercüme edeyim. Evet. İlim temyizdir. İlim seçip ayırmaktır. Yani ilim nedir deseniz, kısaca tarifim, ilim ayırmaktır, seçmektir. Görmek de öyle değil mi? İşitmek de öyle değil mi? Düşünmek de öyle değil mi? Bakınız, insanın tüm havası hamsesi, beş duyusu ve havası batinesi, aklı, muhayyilesi, muhakkimesi ve diğerleri hep sınırlayarak düşünür. Öyledir. Eğer el-alim değilseniz, ki o Allah'tır, mutlaka temyiz edeceksiniz. Ne yapacaksınız? Göz görmek için önce lokalize eder. Bir yeri seçer. Şahasal basar, Araplar öyle der. Gözünü dikmeden göremez. Her yeri göreyim diyen hiçbir şeyi göremez, hiçbir yeri. Her yeri gören sadece Allah'tır. Çünkü o bizim gibi görme organına muhtaç değildir görmek için. Biz görme organına muhtaçız, ışığa muhtaçız. Onun için biz seçeriz, sınırlarız. Önce sınırlar, sonra görür. Kulak işitmek için 50 tane ses gelse 50'sini birden duyayım derse hiçbirini duyamaz. Ne yapması lazım? İçlerinden bir tanesini seçmesi ve ona vurgu yapması lazım. Ona terkiz etmesi, yoğunlaşması lazım. Ki işitebilsin. Yoksa duyar ama işitmez. Veya işitir ama duymaz. Anlamaz en azından. Evet. Onun için ilim temyizdir. Seçip ayırmaktır. İlim tasniftir de demişler o nedenle. Doğru olanı yanlış olandan ayırmak. Zaten bunu vermiyorsa bir bilgi ilme dönüşmez. O nedenle hüküm diyoruz. hikmet diyoruz. Muhakeme diyoruz. Ne demek bunlar? Bunlar birden çok alternatifler olan bir şeyde bütün alternatifleri bağlayıp bir tek şey bırakmak ortaya. Evet. Hakemtu'd-dabbe. Ahkemtu'd-dabbe. Hayvanı bağladım. Bakınız hikmet kelimesinin türetildiği köke ilişkin bir cümle verirken böyle kullanırız. Lügatlarda bu örnek cümle geçer. Onun için hayvanı bağlamak. Neden? Zaten eğer bir konuda aklı bir noktaya bağlamamışsanız o konuda sizin fikriniz yoktur. Benim fikrim var demeniz için aklı o konuda bir noktaya bağlayacaksın. Daha doğrusu kalbi akılla bir noktaya bağlayacaksınız. Kalbi akıl ipiyle hakikat noktasına bağladığınızda o veri, data ilme dönüşür. O zaman ilim olur. Ona ilim diyoruz. İlim alemdir, ilim alamettir. İlim ayı gösteren parmaktır. Parmak ayı gösterirken parmağa değil, aya bakarlar değil. Onun için eğer hakkı gösteriyorsa, onun için ilim Allah hakikatinin altına düşülmüş bir dipnottur, referans not. Bakınız Allah. Aya baktınız değil mi? Ayın içinden şu dipnotu göreceksiniz, o bir dipnottur ay. Bakınız Allah. Güneşe baktınız değil mi? Allah Allah. Ne muhteşemsin sen ey güneş dediğinizde, güneş tanrı oluverir. Şamaş tanrısı olur. O zaman güneşi koparmış olursunuz. Bağı koparmış olursunuz. İlim olmaz. Bağı koparmış olursunuz. Ekmeğe tıpkı efendim sana teşekkür ederim demeye benzer. Ekmek teşekkürü anlamaz. Ekmeğe teşekkür onu yaratılış amacı istikametinde kullanmaktır, yemektir. Ama ekmeğin sahibine teşekkür teşekkürdür. Dolayısıyla güneşe sen ne güzel olmuşsun demeniz hiçbir şey ifade etmez, ilim değildir. Ama seni yaratan ne güzel yaratmış. Nasıl yerine koymuş. Nasıl ölçüp biçmiş. Ne muhteşem bir yörünge takdir etmiş. Dünyaya uzaklığını nasıl ayarlamış. Biraz daha yakın olsaydın yanardık. Biraz daha uzak olsaydın donardık. Nasıl koymuş oraya. Bu kütlenle nasıl da deveran ediyorsun kainatta. Senin de eşin varmış. Kainatta eşsiz bir mahluk yok. Fakat senin eşin kayıpmış. Senin gibi 400 milyar güneş var ama eşi kayıp olan bir tane sensin. Sanırım senin gezegeninde dünyada yaşayan insanın da biraz nadirliği buradandır. Eşrefiyeti buradandır. Ekmeliyeti buradandır. Dolayısıyla sen özelsin galiba. Sen özelsin galiba ey güneş. Yani tesadüf olamaz. Çünkü eşinin yörüngesine bakmışlar, eşinin yörüngesi boş. Güneşin bir eşi olması lazım. Astronomik bir kural olarak. Ve eşinin olması gereken uzaydaki koordinatlara bakıyorlar, orası boş. Başına bir şey gelmiş. Ama ne olmuş bilmiyoruz. Fakat insanın eşrefiyetinin hikmetini anlıyoruz. Çok özel bir durum var ortada. Çok özel bir durum. Dolayısıyla muhteşemsin ya Rabbi. Allahu Ekber. İnsanı getirip koyacağı yer orası. Bilgilenmek lazım. Bilgi olmadan olmaz. Bilginin değerini ne kadar konuşsam azdır. Özellikle dindarlık meselesinde bilgi o kadar önem kazandı ki bilgililer dinsiz, dindarlar bilgisiz olduğu zaman belanızı bekleyin. Bu ne biçim beladır Allah aşkına? Neden böyledir? Biz neden böyle olduk? Yeryüzünde insanlığın yatağını, çığırını açan bu muhteşem vahiy elimizde olduğu halde neden yeryüzünün açılmış yataklarında çer çöp gibi akıyoruz diye soruyorsanız eğer, bir tek sebep söyleyecek olursam budur. Bilenler dinsiz, dinden uzak, dindar olanlarsa, bilgisizse eğer, işte orada kıyamet kopmuştur. Onun için bilgiye dönüş aslında vahye dönüştür. Çünkü her tür sahih bilgi ayettir. Söyler misiniz? Her tür sahih bilgi ayettir. Kur'an'da ayet kelimesinin geçtiği, ayat kelimesinin geçtiği tüm yerler sadece ayetun min ayat formunda gelen 3 tanesi hariç. Tüm yerlerde kasıt varlık ayetleridir. Söyler misiniz? O zaman tefsire konu olmayan, okumaya konu olmayan, ikra'a konu olmayan ne vardır? Ve nasıl ayırt edebilirim ben zoolojiyle uğraşanla tefsirle uğraşanı? Biri hayvan ayetlerini okuyor, biri Kur'an ayetlerini okuyor. Nasıl ayırt edebilirim ben? Astronomiyle uğraşanla hadisle uğraşanı ben nasıl ayırt edebilirim? Biri gök ayetlerini okuyor, biri söz ayetlerini okuyor. Nasıl ayırt edebilirim? Ayırt edersem olur mu? Doğru olur mu? Bunu ayırdığımız anda kırılma yaşanmış. Zihni kırılma. Onun için bizim alimlerimize bakınız. Bizim semamızın büyük yıldızlarına bakınız. İbn-i Rüşd'e bakınız. İbn-i Hazm'a bakınız. İbn-i Sina'ya bakınız. Gazzali'ye bakınız. Farabi'ye bakınız. Ve diğerlerine bakınız. Hazerfendir bunlar. Bin ilim sahibidir. Onun için biri kalkmış nota üzerine kocaman bir kitap yazmış. Biri kalkmış yeni bir enstrüman icat etmiş. Yahu bu hem müfessir, hem fakih, hem muhaddis, hem de oturmuş bir enstrüman çalmamış, icat etmiş. Yani çalmanın ötesinde bir şey bu. Düşünebiliyor musunuz? Nasıl bir şey bu? Dolayısıyla hazarfendir işte. Onun için bu insanlar bakıyorsunuz hem tefsirde mütevahhir hem tıbda mütevahhir. İşin içine dalmış, girmiş. Dolayısıyla çünkü bunları ayırt etmemiş öyle bütüncül bir akla sahip. İlim deyince el-alim olandan tecelli etmiş olan her bir varlığın içinde el-alimden bir sır vardır. Onu keşfetmeye çalışmış. Keşf, ahız, keşf, inkişaf. Önce almış, sonra keşfetmiş, sonra inkişaf ettirmiş. Onu büyütmüş, üretmiş ilmi. Evet. Bilinçlendir. İkinci B'miz bu. Bilgi bilinci getirmiyorsa, doğumla neticelenmemiş hamileliğe benzer. Ağaç, ağaçtır. Dalları, yaprakları vardır. Çiçek de açmıştır. Fakat çiçek açtıktan sonra bir don vurmuştur ve kurumuştur. Ne yapayım ben çiçeği? Çiçek meyveyi getirmek için vardır değil mi? Onun için yani her çiçek aslında meyvenin ilk habercisidir. Eğer bilinci getirmeyecekse bilgiyi ne yapayım? Bilinci getirmeyecekse bilgi veridir, datadır. Bilgi sahibini mütevazı kılarsa bilgidir. Çünkü insanın bilgisi arttıkça aslında bilmediğini bilir. Bilginin nihai noktası kişiye bilmediğini öğretmesidir. Allah karşısında yetersizliği öğrendikçe insan bilgilidir. Onun için insanın bilgisi arttıkça gerçekten mahviyet ve tevazu artar. Artması da lazımdır. Bir bilgi ki sahibine kibir veriyorsa o bilgi şuura dönüşmemiş demektir. Bilince dönüşmemiş demektir. O bilgiyi hazmedememiş demektir. Bilgiye sahip olmamış, bilgiye ait olmuş demektir. O bilgiyi mülkiyet zannediyor, emanet değil. Anlatabiliyor muyum? Onun içinde mülkiyet zannettiği için de bilgiye ait oluyor. Bilginin mülkiyetine giriyor. Oysa emanet olarak bilseydi eğer, emanet olarak bilseydi emaneti sahibine götürmek için yerinde duramazdı. Değil mi? Çünkü emanetin sahibi soracak. Ne yaptın emanetimi? Ne ettin benim emanetimi diye. Onun için birleştir. Vahdet, İslami bilginin, sahih bilginin, İslami bilgi diye bilgiyi ayırmıyorum. Sahih bilgiyi ben İslami bilgi kabul ediyorum. Bunun içine fizik de dahil, kimya da dahil, zooloji de dahil, botanik de dahil, biyoloji de dahil, hepsi dahil. Onun için varlığın bilgisi ilahi bilgidir. Allah bu bilgiyi bazen eşyanın içine, bazen vahyin içine, bazen olayların içine, bazen de insanın içine koyar. Dolayısıyla nereye koyarsa koysun, koyan el tektir. Allah. Ve bilginin kaynağı Allah'tır. Ve bilgi mevhibe-i ilahiyedir. Verilmiştir. Bilgi verilmiştir. Bilginin mayası verilmiştir. Bu verilmiş olan mayayı çoğaltmak da bize aittir. Onun için bu verilmiş olan bilgiyi vahdet yönünde mi kullanacaksınız, tefrika yönünde mi? Yani insanları ayıracak mısınız, birleştirecek misiniz? Birlik ve dirlik için mi kullanacaksınız, yoksa ayrıştırma ve efendim, ifsad için mi kullanacaksınız? Tersi budur. Fesatçılıktır. Ve bilgiyle fesat olur mu diyeceksiniz? Bugüne kadar fesat çıkaranlar bilgiyle fesat çıkarmışlardır. Şeytanın çıkardığı fesat da bu fesat türlerinin ilkine girer. Onun için bilgiyi vahdet için kullananları alim sayın. Bilgiyi tefrika için kullananların üstünü çizin. Kim olursa olsun. Onun ne kadar biliyor olmasının hiçbir önemi yok. O bilginin amacını kavramamış. Bilginin amacını kavramayan biri ne kadar bilmiyor olmasının ne değeri var? Onun bildiğinden daha fazla hard diskler biliyor. Dolayısıyla eğer bilgisini tefrika için kullanıyorsa, nedir bu tefrika? Öncelikle tefrikanın en özünde Allah'la peygamberin arasını kesip koparmak var. Onun ötesinde akılla kalbin arasını koparmak var. Duygu ile düşüncenin arasını kesip koparmak. Dünya ile ahiretin arasını kesip koparmak var. Madde ile mananın arasını. Bir adam ki sizi maddeyi kesip atıyor ve sadece manaya yoğunlaştırıyor. Onun için dünyayı bir tarafa atın. Sallayın gitsin, bir post yeter diyor efendim. Dolayısıyla bu adam kesip koparıyor. Bu adam bir bütünü koparıyor. Zorunlu kurulması gereken bağ, hani Allah'ın kurulmasını emrettiği bağı kesip koparanlar diyor ya Bakara Sure-i Celilesinde. Onun gibi. Kesip koparıyor. Bir zat ki sizi akıldan koparıyor. Diyor ki sadece nas. Sadece nas. Efendim, sadece vahiy. O adam da Allah'ın birleştirilmesi emrettiğini kesip koparıyor. Çünkü sadece nas bunun içinde. Ama cennete bu girmeyecek. Bunu akledenler girecekler. Onun için اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ. Ben Kur'an'ı gönderdim, tak diye gönderdim, şak diye yapın demiyor. Bakınız. Nedir? Kur'an üzerinde onlar tedebbür etmezler mi? Derin düşünmezler mi? Satırların aralarından satırların arkalarına geçmezler mi? Sadece ne dediğime değil, ne demek istediğime de yoğunlaşmazlar mı? Müteşabihatın varlığı da bunun içindir. Neden Allah Kur'an'da muhkemat yanında müteşabih ayetler? Yani birbirini teyit eden ikili bir sistem kurmuştur diye sorarsanız ilk bakışta anlaşılmayan ama derin bir bakışta anlaşılacak olan Neden diye soracak olursanız, muhatabından aklını çalıştırmasını istediği için. Yani bana yaklaşırken kiraya verilmiş bir akılla yaklaşma. Bana yaklaşırken senin içine koyduğum, indirdiğim vahiy olan aklı kullan. Yani ben vahyi içindeki vahiy ile oku. Onun için ne muhteşemdir değil mi Haris el-Muhasibi'nin akıl Kur'an'dır, Kur'an akıldır demesi. Ne muhteşemdir. Bu sözü söyleyen adamın ayağı öpülür. Bir zamanlar ariflerimiz böyle sözler söylüyor ve bunu da yaşıyorlardı. Ama daha sonrakiler bu sözleri söyleyenleri kafir ilan ettiler. Maalesef. İşte problem burada. Onun için bilgi vahdete çağırıyorsa bilgi amacını gerçekleştiriyor. Sosyal amacını gerçekleştiriyor. Yok tefrikaya çağırıyorsa dedim ya o bilgi sahibinin zihnine durmuş bir taştır. Kendini hayretmemiş ki bizi hayretsin. Dördüncüsü bütünleştir, dördüncü B'miz. Tevhide delalet eder. Nedir? Aslında her bildiğimiz şey parçanın bilgisidir. Dolayısıyla her bildiğimiz şeyi ait olduğu bütün içinde anlamaya çalışacağız. Yani bilgimiz arttıkça aslında tevhidimiz artacak. Evet. Allah'ın varlığını ve birliğini, varlığına ve birliğine olan imanımız kemale erecek. Bilgimiz arttıkça. Bu da nasıl olur? Sanatın içinde sanatkarı görerek, eserin içinde müessiri görerek, fiilin içinde faili görerek, değil mi? Mahlukun içinde Halık'ı görerek, onun tecelliyatını izleyerek. Bunu da nasıl becerebiliriz? Esma-ül Hüsna aracılığıyla. El Esma-ül Hüsna işte bize bunu temin eder. Yani sanatına bakarak sanatkarı görmeyi, faile bakarak, fiile bakarak faili görmeyi, esere bakarak müessiri görmeyi temin eder. Esma-ül Hüsna bu manada vesiledir. Vesile-i hakikiyedir. Gerçek vesiledir. Ve biliyorsunuz üç sahih vesile vardır. Üç sahih vesile. Bir dördüncüsü yoktur. Bir, Allah'a ulaşmaya vesile Esma-ül Hüsna'dır. İki, duadır. Üç, a'mal-i salihadır. Salih amellerdir. Üç hakiki vesile var. Bu üçüne sarılan Allah'a ulaşmaya bir vesile bulmuştur. Bu üçünün dışında bir dördüncü icat eden kendini Allah'ın yerine koymuştur. Evet. Bütünleştirilmeyen, bütünleştirmeyen bir bilgi şirke yol açar. Onun için, bakınız, bilgin olur, bilgiç olur, ukala olur ama alim olmaz. Her bilgin alim olamıyor. Niye? Bütünleştiremediği için, parçanın bütüne atfını göremediği için. Parça ile bütün arasındaki ilişkiyi keşfedemediği için. Parça ile parça arasındaki ilişkiyi keşfediyor ama parça ile bütün. Çünkü o parçayı bütün içinde görmüyor. O parçayı bütünün içinde görse ne olur? Hakikaten parçayı bütünün içinde gördüğü zaman insan şu kanaate varıyor. Ya Rabbi, neyi yarattın, neyi nereye koydunsa o orada olması gerek. Her şeyi merkezine koymuşsun ya Rabbi. Hepiniz merkez efendi oluyorsunuz o zaman. Evet. Eşyayı nereye koymalı? Merkezine. Peki o zaman eşyanın merkezi neresi? Allah'ın koyduğu yer. Evet. Ma hulikale. Yaratılış amacı. Bir şeyi Allah'ın koyduğu yere koymak insan için hikmettir. Allah için hikmet ise bir şeyi yerli yerinde yaratmaktır. Dolayısıyla hakim olan Allah bir şeyi yerli yerinde yaratır. hakim olan, el-hakim olan Allah'ın hikmetinin tecellisine mazhar olan insan da bir şeyi Allah'ın yarattığı yere koyar. Tersi zulümdür. Zulüm bir şeyi yerinden etmektir. Kök manası budur. Onun için ilim bütünleştirir, bütünleştiriyorsa ilimdir. Bu derslerin amacı 4B dedim. Ama bu derslerin sadece bilgi yönünden amacı 4B. Bir de eylem yönünden amacı var. Bunların birincisi aktif iyi kılmak. Bu dersler bunun için yapılıyor. Ne olursunuz, bu dersleri gel, otur, al, götür dersi olarak görmeyin. Bu dersler bir değişim projesinin parçasıdır. Bir dönüşüm projesinin parçasıdır. Mevcut halinden memnun olanın bu derslere gelmesine gerek yoktur. Peşinen söyleyeyim, lütfen. Evet, onun için sadece salonlarda dinleyen kardeşlerime konuşmuyorum. Şu anda canlı yayında Hilal Televizyonumuzun ekranları başında tüm Kabil'den Moskova'ya, Filistin'den Londra'ya varana kadar yeryüzünün Asya'nın kuzey taraflarında ve Doğu ve Batı Avrupa'nın her yerinde bizi izleme imkanı bulan kardeşlerimize de konuşuyorum. Bu derslere eğer kendinizden memnunsanız devam etmenize gerek yok. Ama yok, ben yeterli değilim. Ben mükemmel değilim. Tamam, yetti bitti demiyorum. Ben muhtacım. Benim öğrenmem lazım. Benim değişmem lazım. Benim olgunlaşmam lazım diyorsanız, ki ben nefsime öyle diyorum. İçinizde olgunlaşmaya en muhtaç olan bu kardeşiniz. Bunları size anlattığı için çok çok iyi bildiği anlamına gelmiyor. Bunları size anlatma makamında oturması hasbelkader. Kendini burada buldu. Siz hoca diyorsunuz, aslında o talebe. O bir Kur'an talebesi. İnşallah bir ümidim var. Hikmetin merkezinde değilim. Henüz onu tam kavrayabilmiş değilim. Ama sizin aranızda olmakla hikmetin dışında da olmadığıma ümit ediyorum. Sanki koridorundayım gibi. İnşallah bu mübarek, mücella ve seçkin müminlerin arasından Rabbim beni almaz. Ahiretin de koridoruna, cennetin de koridoruna sizinle beraber koyar. Böyle bir ümidim vardır. Onun için sanmayın ki buraya oturmakla ben size hocalık taslıyorum. Ben hikmetin kaynağını bulmuşum, olmuşum, yetmişim, bitmişim. Hayır. Noksanımı biliyorum, eksiğimi biliyorum, aczimi biliyorum. Ve itiraf ediyorum. Sizi şahit tutuyorum. Rabbim her şeyi görüyor ve biliyor. Ya Rabbi, noksanımızla, eksiğimizle, kuluz kulluğumuzla bizi kabul et diyorum. Ve sadece bildiklerimi paylaşmak için huzurunuza çıkma cüreti gösteriyorum. İnşallah bildiklerimi paylaşırsam öyle ümit ediyor, Rabbimden öyle umuyorum ki bilmediklerimi bana öğretir. İnşallah yaşadıklarımı yaşatmaya çalışırsam Rabbimden ümit ediyorum ki yaşayamadıklarımı şu veya bu gerekçeyle yaşayamadıklarımı, yaşamakta acize düştüklerimi bana yaşatmayı nasip eder. Beni bu konuda muvaffak kılar. Aziz kardeşlerim, aktif iyi olmak bu derslerin fiili amaçlarından biri. Çünkü aktif iyi olmaksızın aktif iyilerin galip olduğu bir dünyayı kurmak mümkün değil. Pasif iyilerin geleceği olmaz. Başımıza ne geliyorsa kötülerden geliyor diyenler doğru söylemiyorlar. Çünkü hiç kimse annesinden kötü olarak doğmadı. Yeryüzünde kötü bir bebek yoktur. O zaman kötülük sonradandır. Kötülük asli değil, arızidir. Kötülük tabii değil, arızidir. Onun için peki yeryüzünde doğan her doğan İslam fıtratı üzere doğuyorsa, Allah'ın kendisini üzerine yarattığı saf fıtrat üzerine doğuyorsa, Rum suresinin 30. ayetinde müjdelendiği gibi, ne oluyor da bu kadar kötülük saçılıyor, yayılıyor? Nereden çıktı bu kadar kötü? İyiler yüzünden diyorum. Cevabım bu. Peki iyiler yüzünden niye kötü çoğalsın ki? Pasif iyiler yüzünden diyorum. Çünkü her kötü önce pasif iyi olur, sonra kötü olur, sonra aktif kötü olur. Eğer iyiler aktif iyi olsaydı, kötülüğe dur derlerdi ve kötülükle mücadele ederler. Kötüler kötü olmazlar. Kötüler iyi iken ele alırlar ve onların kötü olmaya giden yollarını tıkarlar. Onlara nereye gidiyorsunuz derler. İyiliği yayarlar, iyiliğin güneşi olurlardı. Onun için pasif iyiler yüzünden oldu ve pasif iyilerin geleceği olmaz. Bunun için çok uzağa gitmeye gerek yok. Endülüs'e gidin yeter. Geçen hafta fakir Endülüs'teydi yine. Sizin yerinize de gördüm, sizin yerinize de gezdim. Sizin yerinize de yandım, sizin yerinize de içime kıymıklar battı. Sizi yüreğimde götürdüm adeta. Ama mutlaka, mutlaka Endülüs acısı yüreğinizde görmeniz ve bilmeniz lazım. Yeryüzünde yaşanan bu muhteşem tecrübe, Endülüs medeniyeti gibi muhteşem bir tecrübe nasıl sıfırlanır dostlar? Ali el-Carim, meşhur şair, meşhur Arap şairi Ali el-Carim öyle diyor. Yeryüzünde hiçbir ölünün arkasından, Endülüs'ün arkasından döküldüğü kadar gözyaşı dökülmedi. Bilebiliyor musunuz? Yeryüzünün en büyük ve ilk üniversitelerini yeryüzüne kazandırmışız. İbni Rüşd'ü kazandırmışız. İbni Batuta'yı kazandırmışız. İbni Haldun'u kazandırmışız. İbni Hazm'ı kazandırmışız. Kurtubi'yi kazandırmışız. Efendim, ve yüzlerce alimi kazandırmışız. Botaniğin büyük babası, botanik ilminin en büyük kurucusu sayılan İbnül Baytar'ı kazandırmışız. 220 tıp aletinin çizimini yapan, bu aletlerden yarısını da ilk defa kendisi icat eden büyük alimler kazandırmışız. Yeryüzünün küre olarak ilk defa haritasını yapan, kurşundan bir küre döküp o gün bilinmeyen coğrafyaları buralarda gösteren İdrisileri kazandırmışız. Ama ne olmuş bize? Ne olmuş bize de? Ondan sonra bu büyük tecrübe sıfırlanmış. Şimdi camiler kilise. Granada'da 27 cami ayakta, 27 tane kilise var sadece. Çünkü hepsi kilise. Kurtuba Camii Kebirinde, Kurtuba Camii Kebirinde yeryüzünün incisi, bakmaya kıyamazsınız. 32 bin kişi kapalı alanda namaz kılıyor. Caminin içi. Efendim. Fakat şimdi bir kişi iki rekat namaz kılamıyor. Kılamıyor. Kıldırmıyorlar. Nasıl olmuş bu tecrübe? Dönüp dolaşıp söz oraya geliyor. Evet. İyiler yüzünden. İyiler pasif olmayı kabul ettikleri anda kötüler ve aktif kötüler çoğalıyor. Onun için lütfen bu tecrübe bir kez yaşanır demeyin. Bu tecrübe Allah göstermesin bir daha yaşanabilir. Eğer biz mevcut halimizde durmakta ısrar edersek, halimizi değiştirmezsek, ama halimizi değiştirirsek Allah da bizim istikbalimizi değiştirir. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ hatta yugayyiru ma bi enfusi. Bir toplum kendi bünyesinde, zatında, nefsinde olanı değiştirmedikçe Allah o toplumun halini değiştirmez, gidişatını değiştirmez. Mevcut halimiz iyi haldir, en iyi haldir diyen varsa o zaman bu duayı etmesin, bu duaya amin demesin. Ama mevcut halimiz yetmez, iyi halde değiliz ve iyiye de gitmiyoruz diyorsa O zaman halimizi değiştirelim ki Allah istikbalimizi değiştirsin. İnşallah. Bu manada aktif iyi olmak maksadıdır bu derslerin. İkincisi hikmete nail olmaktır. Hikmete nail olmak hiç kuşkusuz ki isabetli hüküm verme yeteneğine nail olmaktır. Öncelikle. İsabetli hüküm verme yeteneğine nail olmak için elbette bilgilenmek gerekli, bilinçlenmek gerekli, birlemek gerekli, bütünlemek gerekli. İsabetli hüküm verme yeteneğine sahip olmak için bunlar yetmez. Aynı zamanda amel gerekli, eylem gerekli. Yani bildiklerinizi yaşamak gerekli. Çünkü hikmet yaşanmayacaksa o hikmet nasıl çoğalır? Rabbimiz يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ Allah hikmeti dilediğine verir buyuruyor. Aslında Allah hikmeti vermeyi dileyene verir. Allah dileyene hikmet vermeyi diler. Demek ki hikmeti istemek lazım. Çünkü yeşa fiili hem meni görüyor hem huveyi, Allah'ı görüyor. Dolayısıyla Allah hikmeti verir ama kime verir? Dileyene verir. İki faile birden bakıyor yeşâ fiil. Dolayısıyla dileyin ki versin. Ve verirse ne olur? وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَفِيرًا Kime de hikmet vermişse ona çok hayır vermiştir. Bana çok hayır ver diye dua ediyorsanız eğer, bu ayeti de bilmiyorsanız eğer, aslında hikmet istediğinizi bilin. Yani çok hayır. İstiyorsanız hikmet isteyin. Hikmet istiyorsanız çok hayır istemişsiniz demektiniz. Onun için hikmet hayırdır. Yeryüzünün tüm serveti hikmet satın almaz da, bir avuç hikmet yeryüzünün tüm servetini satın alır. Onun için hikmete talip olun. Hikmete talip olun. Ama hikmete talip olmak için hizmete ve himmete talip olun. وَمَا يَذَّكَّرُوا اِلَّا اُلُوا الْاَلْبَابِ Bunu ancak kimler kavrar? Bunun değerini ancak düşünen akıl sahipleri, muhakeme sahipleri, اُلُوا الْاَلْبَابِ bu aslında. Evet. Yani düşünen, muhakeme sahipleri, muhakemesini kullananlar ancak kavrar hikmetin değerini. O zaman yani bilgi yetmiyor, bilinç lazım. Bilinci olanlar kavrar değil. Bir şeyin değerini bilmiyorsanız, onu elde etseniz dahi elde tutamazsınız. Bir şeyi elde etmek için gayret yeter, elde tutmak için gayret yetmez. Bilinç, onun değerini bilmek gerekli. Değerini bildiğiniz kadar muhafaza edersiniz. Onun için bakınız insanlar Kur'an'ı elde etmeye harcadıkları emek kadar Kur'an'ı elde tutmaya emek harcamıyorlar. Hafız oldukları kadar muhafız olmayışlarının sebebi budur. Onun için hafız oluyorlar, 2 sene veriyorlar, 1,5 sene veriyorlar, 3 sene veriyorlar, 4 sene ama muhafız olmuyorlar. Kaybediyorlar onun için. Neden? Değerini kavramıyorlar. Değerini kavramak ancak künhüne vakıf olmakla, anlamına ermekle olur. Evet, bu derslerin ikinci amacı o. Üçüncü amacı sohbet geleneğini sürdürmek. Sohbet geleneği çok mühim. Çünkü sahabe sohbetle yetişti. Sahabe sohbetle yetiştiği içindir ki, eğer biz Risaletin ebedi olduğunu düşünüyorsak, inanıyorsak, iman ediyorsak ki Risalet ebedidir, Resuller ölümlüdür, Risalet ölümsüzdür. Bu böyledir. Onun için Resuller ölür. Etten, kemikten yaratılmışlardır. Bizim gibilerdir. Doğarlar, yaşarlar, büyürler, ihtiyarlarlar, hastalanırlar hatta vefat ederler. Evet, hatta öldürülebilirler. Efe immate ev gutilen galeptum ala akabikum. O ölür. Muhammed ölür ya da öldürülürse sizler ökçelerinizin üzerine gerisin geri dönecek misiniz? Diye soruyor Rabbimiz. Demek ki ölme ve öldürülme ihtimali her zaman var. Var. Nitekim Hazreti Yahya ölmedi mi? Öldürülmedi mi? Hazreti Zekeriya koç gibi biçilmedi mi ikiye? Hazreti Yahya'nın başı kesilmedi. Dolayısıyla olabilir. Mümkün. Hazreti Eyyub yatak döşek yatmadı mı? Hastalanmadı. Peygamberlerin başına her türlüsü gelmiş. Fakat ölmeyen nedir? Risalettir. Risalet ölmezse ne yapar? Nasıl diri olur toplumun içinde? Kimin eliyle olacak? Resul öldü. Risalet yaşıyor. Nasıl yaşayacak? Evet. Alimler üzerinden yaşayacak. Risalet alimler üzerinden. Onun için ulema enbiyanın varisi sayılmış. Risalet alimler üzerinden yaşayacak. Nasıl yaşayacak? Tabii ki ilim tahsil ederek. Alim olmak da doğuştan olmuyor malumunuz. Emek vermesi lazım, ter dökmesi lazım. Yürek teri, zihin teri, alın teri. Öyle kolay olmuyor o iş. O zaman peki onlar ter döküyorlar. Yürek teri, zihin teri, alın teri. Fakat biz onların kıymetini bilmiyorsak o da ayrıca bir alim krizi çıkarır ortaya. Çünkü kıymetini bilmediğimiz şey üretilmez. Marifetler iltifata tabidir. Müşterisiz meta zayidir. O nedenle bu noktada sohbet geleneğimiz sürmeli. Sahabe sohbetle yetişti dostlar, unutmayın. Bazen bir saatlik sohbetin verdiğini 10 ciltlik kitap veremeyebilir. Çünkü eserlerle siz kağıtlar üzerinden ilişki kurarsınız. En azından veya bilgisayar ekranı üzerinden ilişki kurarsınız vesaire. Ama onlar nesnedirler bakınız. Fakat sohbette siz yürekten yüreğe ilişki kurarsınız. Ruh be ruhdur. Gönülden gönüle, özden öze, yüzden yüze, dizden dize, sözden söze bir şey akar. Onun için bizim geleneğimizde hangi okulu bitirdin, nereden diploma aldın diye sorulmaz. Hangi alimin rahleyi tedrisinden geçtin, kimin dizinin dibinde okudun diye sorulur. Bu böyledir. Çünkü İlim ahlakıyla birlikte alınırsa ilim olur, yoksa data olur. İlmi ahlakıyla birlikte almak da ancak ilmi yaşayan birinden canlı olarak almakla mümkün olur. Ahz geleneği budur. Onun için önce ahz edilir, sonra keşfedilir, sonra inkişaf ettirir. Evet. Dolayısıyla burada bir sohbet geleneği yaşıyor. Bizim kadim geleneğimiz ve çağın sahabileri olmak imkansız mı? Madem risalet ebedidir, ebedi risalet vardır, sahabeyi çağdaş etmenin yolu çağın sahabileri olmaktan geçmiyor mu? Başka türlü nasıl aktarırız saadeti bu çağa? Yoksa o zaman geçmişe övgü dizmekten başka yapacağımız hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ve bu da hiç kimseye hiçbir şey kazandırmaz. Oturup ağıt yakmak kazandırır. Ağıt yakacaksınız ve ağlayacaksınız. Ah nerede o günler? Dolayısıyla kafadan kaybetmişler sınıfına sokacaksınız kendinizi. Çünkü o çağda doğmadınız. Bu da sizin suçunuz değil. Şimdi ne yapalım? Bu çağda doğmak benim suçum değil. Ben karar vermedim buna. Ben de isterdim ki elin Resul'ün eline değsin, gözüm Resul'ün gözüne değsin, kulağım Resul'ün sözüne değsin, gönlüm Resul'ün gönlüne değsin. Ben de istemez miydim onun huzurunda oturmayı? Efendimiz de öyle buyurmuyor mu? Benden ilmi alanlar efendim, benden ilmi alanlar, benden duymayanlara aldıkları ilmi nakletsinler. Ola ki naklettikleri, ilmi naklettikleri kimseler kendilerinden daha derin anlayış sahibi olabilir. Değil mi? Bu nedir? Yani beni görmeyen birileri benim huzurumdaki birilerinden daha derin anlayış sahibi olabilir. Bu bazen 50 sene sonra, bu bazen 10 sene sonra, bu bazen 500 sene sonra, bu bazen 1000 sene sonra, bu bazen 2500 sene sonra gelebilir. Efendimizin adeta mucize gibi bir ifadesi bu. Dolayısıyla bu da bunun ifadesidir. O nedenle aziz dostlar, sohbet bir İslam geleneğidir. sahabe sohbetle yetişti. Sohbette insibag vardır, karşılıklı boyar. Sohbette incizap vardır, cezbeder, çeker. Çeker, kendisine çeker. Ve sohbette inkas vardır. Bakınız, canlı yayınlar başladı. Bu derslerimiz şu anda canlı yayında veriliyor. Ama insanlar evlerinde ekranın karşısında oturup da canlı yayında izlemek yerine buraya gelecekler. Biliyorum gelecek hafta daha da yoğun olacak. Derse başlamadan yarım saat evvel tüm salonlar dolmuştu. Şimdi yani otursa da ekranın başında izlese olmaz mı? Hayır. İncizap vardır. Cezbeder. Çeker. Ve sohbette inikas vardır. Yansır. Yansıma vardır. Onun için orada seyredenler yansımasını seyredecekler. Buraya gelenler ise cezbesine kapılacaklar. Cazibesine kapılacaklar ve gelecekler. İnsibag vardır. Boyayacaklar ve boyanacaklar. Kimin boyasıyla? Allah'ın boyasıyla. Sıbgatallah. Allah'ın boyası. Ve men ahsenu minallahi sıbga. Ondan daha güzel boyası olan kim vardır? Onun için Allah'ın boyası asli boyadır, çıkmaz boyadır. Geçmişin özetini kısaca yapmak istiyorum. 8 ders yapmıştık geçen yıl. Eğer bu yılda 8 ders yapacaksak diyorsanız işimiz var. Yani Esmaül Hüsna'yı bitirmek ahirete kaldı. Değil. İnşallah büyüğü gitti diyebilirim. Dermişim diyeceğim. Hayır demeyeyim. Doğru olmaz. Büyüğü gitmedi. İnşallah bu mukaddemenin arkasından gürül gürül önümüzdeki derste Rab ile başlıyoruz. Rab ile başlıyoruz. 8 derste 1-2 dersi hariç, evet son 2 dersi hariç hep giriş yaptık. Yani o girişler lazımdı. O girişlerin hepsi de şahsi internet sitemizde bulunuyor. O girişleri izlemek ve bize yetişmek isteyen kardeşlerimiz için fırsat kaçmış değil. Bu 9. dersimiz. Allah demek, anlam demektir dedik değil mi? Böyle çıktık yola. Çünkü varlığın yaratılış amacı anlam idi. Varlık içinde hiçbir şey yoktu ki anlamsız ve amaçsız olsun. Yer çekimi kanunu yokken anlamlılık kanunu vardı. Onun için varlığın kanunu değişebilir. Her kanunu değişebilir. Çünkü Rabbimiz bir alt kanununu bir üst kanunuyla aşar. Çünkü Rabbimiz yarattıklarının mahkumu değil, hakimidir. Ama bir kanun var ki o değişmez. Anlamlılık ve amaçlılık. Neden? مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا Ya Rabbi sen bütün bunları boşuna yani anlamsız ve amaçsız yaratmadın. Batıl kelimesi Kur'an'da anlamsızlık ve amaçsızlığa tekabül eder. Onun için yaratılıştan söz eden ayetlerdeki bilhak, hak ile yarattı. Bilhak, hak kelimesi de anlamlılık ve amaçlılığa tekabül eder. Onun için demek ki bir şeyin hak olması anlamlı ve amaçlı olmasıymış. Hak olması. Hakikat dediğimizde anlamlı ve amaçlı olan her şey girer. Dolayısıyla anlamsız ve amaçsız iş yapan insan aslında yaratılış amacına aykırı iş yapıyor. Dolayısıyla hakikate zulmediyor demektir. Değil mi? Onun için mala yani'den kaçınmanın emrinin neden olduğunu şimdi anlıyor muyuz? Efendim. Mala yani anlamsız işleri terk etmek. Boş şeyleri terk etmek. Efendimiz müminin imanının kemalinden saymış. Dolayısıyla bakınız, ta iş oraya kadar varıyor. O nedenle Allah demek anlam demektir diyerek yola çıktık. Ve anlamımızı bulduk elhamdülillah. Çünkü Allah'ımızı bulduk. Fakat Allah'ımızı bulmuş olmamız kaybetmemizden kaynaklanmıyordu. Çünkü zaten o bize şah damarımızdan yakındı. Fakat bir problem vardı, onun bize yakınlığı problemi değil. Bizim ona yakınlığımız problem. Allah sana yakın da sen Allah'a yakın mısın? Çünkü bu bir ilişki. İlişki işteşli bir fiil. İşteşli fiiller karşılıklı olur. Dolayısıyla Allah sana senden yakın da sen Allah'a yakın mısın? Sen Allah'a yakın değilsen sen kendine de yakın değilsin. Kendini unutanlar, kendini kaybedenler, kendinin uzağına düşenler nereden çıkıyor? İşte buradan. Dolayısıyla kendini unutan neden Rabbini unutmasın ki? Kendini kaybeden neden Rabbini kaybetmesin ki? Rabbini kaybettiği için kaybetmiyor, kendini kaybettiği için kaybediyor. Bu manada Allah demek, Allah'ım demektir deyince, işte o noktada Rabbimize daha yakın olmanın anlamını aradık. Ve bunun anlamını ararken Esma-ül Hüsna'yı uzattı Rabbimiz. İnsanın eline tut dedi bundan. Tut. Varlığa tecelli eden, varlığa uluhiyetin, zatının tecelliyatı sıfat üzerindendir. Esma üzerindendir. Al, bu sana nasıl tecelli edecek? O zaman işte Halik olmanın, Basir olmanın, Semi olmanın, Alim olmanın, Hakim olmanın tecelliyatını keşfetmeye kalktık. Keşfettiğimizde anladık ki Rabbimizin her bir esmasının bizde bir yansıması var. Bizde bir yansıması var. Ve gerçekten yansıması var mı, yoksa o yansımaları köreltiyor muyuz? Yani Allah her esmadan bize bir kanal döşemiş, fakat biz o döşediği duylara lamba takıyor muyuz? Aslında her tarafımızı ışıtacak bir kanal, bir sistem döşemiş ama biz sisteme dahil değiliz. Sisteme dahil olmamakta da direniyoruz. Sisteme dahil olmayınca muhteşem bir potansiyel olarak atıl duruyoruz. Atıl durunca batıl haline geliyoruz. O nedenle şimdi hak olacağız. Çünkü hakka döneceğiz. Allah'ın esmasının, Allah'ın sıfatının bizdeki tecellilerini keşfedeceğiz. İnşallah bu manada. Müminin Allah'a ulaşmak için üç meşru vesilesi vardır demiştik. Dua, salih, amel, Esma-i Hüsna. Esma-i Hüsna bilinmeden Allah bilinemez, tanınamaz, anlaşılamaz. Allah'ı anlamadan da kulluk mümkün mü? Kulluk yapılamaz. Dolayısıyla Allah'ı anlamak gerek. Sadece bilmek değil, marifetullah değil. Marifetullah zaten Allah'ı anlamaktır. Allah'ı bilmek değildir sadece. Anlamadığınız bir Allah'a nasıl kulluk edeceksiniz? Anlarsanız eğer ne olur biliyor musunuz? Ram olursunuz. Ne demek ram olmak? O sizin için ne istemişse siz de kendiniz için onu istemeye başlarsınız. Külli irade ile cüz'i irade tabir caizse birbirine kenetlenen iki şey gibi kenetlenir. Bakmışsınız, külli irade neyi diliyorsa sizin cüz'i iradenizde sizin için onu dilemeye başlar. O zaman sizi hayatta bedbin eden, ümitsiz eden bir şey olabilir mi? Olamaz vallahi, olamaz. Kahrın da hoş, lütfun da hoş noktasına orada gelirsiniz. Hoştur bana senden gelen, ya gonca gül yahut diken, ya hil'atu yahut kefen. Kahrın da hoş, lütfun da hoş noktasına orada gelirsiniz. Gönder ya Rabbi, senden değil mi canım feda? Evet, ister dirilt, ister öldür. Öyleyse o hayırlıdır. İster sağalt, ister güldür, ister ağlat. Kurban olayım. Güldürürsen tebessümüm şahit olsun, ağlatırsan gözyaşım şahit olsun ya Rabbi. Bu değil mi? Hani öyle diyordu ya Yunus, affedersiniz, Eyyub aleyhisselam. Şeytan bana bezginlik verdi. Ya Rabbi o bezginlikten ben şikayetçiyim. Hastalıktan şikayetçi değil. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Ayete bakıyorsunuz. Hastalıktan şikayetçi değil. Hastalık üzerinden şeytan bezginlik veriyor. Allah'a onu şikayet ediyor. Yani bezgin olursam senden uzaklaşırım ya Rabbi. Hastalık ne ki? Dolayısıyla Gülersek tebessümümüz, ağlarsak gözyaşımız şahit olsun. Onun için rızaya ram olmak buna denir. Evet, rızaya ram olmak buna denir işte. Benim senden istediğim, senin benden istediğindir ya Rabbi. Bu kadar. Benim senden istediğim, senin benden istediğindir ya Rabbi. Sen benden ne istiyorsan ben senden onu istiyorum. Onu bana lütfen. Budur. Rızaya ram oldunuz mu? Artık bunu dersiniz. Bunu dediğiniz anda sizi üzecek şeylerin kökünü kurutmuş olursunuz. İşte mutlu olmak budur. Yoksa haz mutlu etmez. Neşe mutlu etmez. Keyif mutlu etmez. Bakınız, çünkü hazın elinizden alınacağını bir an düşünmek ve aklınıza gelmesi bile mutluluğun gitmesi için yeterlidir. Ne kadar büyük keyif içinde olursanız olun, o keyfin geçici olduğu aklınıza geldiğinde keyfiniz kaçacaktır. Öyle değil mi? Kaçan bir keyif mutluluk diye adlandırılamaz. Geçici bir has mutluluk diye adlandırılamaz. Mutluluk yanlış tanımlanıyor. Mutluluk ele girince bir daha çıkmayan şeydir. Onun için de mutluluk Allah'la irtibatlandırılmadan tarif edilemez. Eyvallah. Derslerde usul. 3T talim, tashih ve tatbik. Talim, biraz önce söyledim, ahz, keşf, inkişaf. Bizim ilim geleneğimiz almaktır. Ahz almak demektir. Alırız. Özellikle de ruberu, yüz yüze alırız. İlmi canlı olarak alırız. Çünkü bizde ahlak önce, bilgi sonra gelir. Ahlaktan bilgiye gideriz biz. Yunan batı aklı ise bilgiden ahlaka gelir. Onun için ahlaksız bilgi onlarda mümkündür. Bizde ise Allah'a sığınacak bilgidir. Evet. Efendimiz öyle dua ediyor ya. E'ûzu bike min ilmin la yenfa. Fayda vermeyen bilgiden, ilimden sana sığınırım ya Rabbi. Bu iki manaya gelir. Hem özünde fayda vermeyen ilim, hem de özünde faydalı ama ben öğrendim bana faydası olmayan. Evet. İki, tashih. Tashih edeceğiz. Bunun için ne yapacağız? Seleflerimizden istifade edeceğiz. Bizden önce bilgi üretilmiş, bizden önce üretilen bilginin üstünü çizmek gibi bir hakkımız, yetkimiz yok. Bu, edebimizi ve haddimizi bilmemektir. Bizden önce bu bilgiyi üreten üstadlarımıza selam edeceğiz. Onların ruhuna rahmet okuyacağız. Zaten onların ruhuna rahmet okumanın en iyi yolu da onların bilgisinden istifade etmek. Fakat bizden önce üretilmiş geleneksel bilgiyi kutsamayacağız. Ne yapacağız? Ataların ocağına sadık kalmak, ataların ocağındaki külü bugüne taşımak değil, közü bugüne taşımaktır. Külü bırakacağız, közü taşıyacağız. Bunun için de ne yapacağız? Tashih edeceğiz. Közün üstündeki külleri üfleyeceğiz. Küller orada kalacak. Külleri bugüne getirmenin ne alemi var? Közü getireceğiz. Onun için de tashih edeceğiz. Tashih etmek için temyiz etmek lazım. Mesela Esma dersinde de bunu yapacağız. Esma dersi bir Kur'an dersidir aynı zamanda, biliyorsunuz. Evet. Bundan böyle Esma derslerimiz bugüne kadar olduğu gibi hep bir Kur'an dersi olarak devam edecek. Çünkü Kur'an'a göre Esma-ül Hüsna'dır bizim dersimizin başlığı. Onun için uzun ve yorucu aylar vererek Kur'an'daki Esma'yı çıkarmak için gerçekten çok, çok büyük ter döktük. Ve bunun için hayli emek sarf ettik. Ve ilginçtir. Kişisel olarak Bukhari hadisinde geçen İnne lillahi tis'un ve tis'ine ismen. Femen ahsaha fekad dekhelel cenne. Allah'ın 99 ismi vardır. Kim onları ihsa ederse cennete girdi bilsin kendisini. Hadisi şerifindeki isimsizdir bu hadis. İsim listeleri olan hadisler İbn-i Mace ve Tirmizi'de. O listeler çok büyük sorunlu. O sorunları daha önce geçen yıl işlediğim için girmiyorum. Peki, çocuğunuza dahi ismini eşinize istişare etmeden koyamazken Allah'a insanın isim koyma yetkisi var mı? Hayır. Yok. Dolayısıyla bu noktada zaten Resulullah sahih gelen haberde bir isim listesi de koymamış. Asıl durulması gereken şey, sahih haberde 99 rakamı verildiği halde neden arkasından bir liste gelmemiş oldu? Peygamberimizin neden orada kesti? İsim listeli iki rivayette çok ciddi senet ve metin sorunları içeriyor. Onun için hadis imamlarının birçoğu cerh ve tadil etmiş onlar. Yani cerh ve tadilden geçirmiş tabir caizse efendim ve problemli oldukları sonucuna varmışlar. Hatta müdreç diyen bir sürü alim var. Yani sonradan ilave edilmiştir isimler o ana hadise. Ben de o kanaatteyim. Sonradan ilave edilmese elde tek liste olurdu. Sonradan ilave edilmese Bukhari, Müslim ve diğerleri o listeyi de alırdı. Sonradan ilave edilmezse Tirmizi'de olan listenin 26 tanesi İbn-i Mace'de olmamazlık edemezdi. Dolayısıyla sonradan ilave edilmezse 26 isim Kur'an'da olduğu halde o iki listede olmamazlık olmazdı. Kur'an'da olmayan 26 isim de o listelere girmezdi. Dolayısıyla nereden bakarsak problemli. Peki ne yapacağız? İşte burada tasih edeceğiz. Neyle tasih edeceğiz? Kur'an'la. Çünkü Rabbimiz ismi kendisi seçer kendisine, zatına. Biz onun zatı için seçtiği ismi şey yaparız. 99 rakamının kinaye olduğu kanaati ben de yerleştikten sonra tüm araştırmalarım, girişi de böyle yazmıştım. Yazdım, bitirdim ve koyuldum Kur'an'da usulü olan ve koyduğu usule riayet eden, önce usul koyacaksınız. Mastardan isim türetmeyeceksiniz. Mastar, mastardır, isim değil. Adli, adil olarak anlamayacaksınız. Adil isimdir, adil mastardır. Anlatabiliyor muyum? Fiilden isim türetmeyeceksiniz. Eğer fiilden isim türetiyorsanız tutarlı olacaksınız. Tüm fiillerden, Allah'a atfedilen, izafe edilen tüm fiillerden isim türeteceksiniz. Ama yemut fiilinden mumit ismini türetip, yudil fiilinden dal ismini, haşa, dal saptıran demektir. Yec'alu fiilinden cail ismini türetmiyorsanız tutarsızsınız. Anlatabiliyor muyum? Madem Allah'a atfedilen fiillerden isim türetiyorsunuz, tüm fiillerden türetin, o zaman 180'i aşkın isim bulursunuz. Eğer bunu yapmıyorsanız seçiminiz neye göre? O zaman keyfi davranıyorsunuz. Eğer ef'alullahı esmaullah'a çevirme hakkını kendinizde görüyorsanız, Allah'ın bir fiilleri var, bir de isimleri var. Fiilleri fiilleridir, isimleri isimleridir. İsimle fiil çok farklıdır. Allah'ın fiili sıfatının, ismi ise zatının ifadesidir. Fiiller değişir. Fiiller bir yerde başlar, bir yerde kesilir. Çünkü fiil böyledir. Teceddüt eder. Yenilenir. Geliş edebilir. Ama esma öyle değildir. Esma öyle değildir. Esma zatından sudur eder. Onun içinde esma, Allah kendisine isim koyar. Siz fiilleri isme dönüştürdüğünüzde siz fiilleri ef'alullahı esmaullahla karıştırmış olursunuz. Allah'ın fiillerini Allah'ın ismi. Eğer bunu yapıyorsanız yapabilirsiniz. Ben böyle yapıyorum ve delillerim de şudur diyebilirsiniz. Ama tutarlı olmak zorundasınız. O zaman Kur'an'da Allah'a izafe edilen her fiilden isim türetmek zorundasınız. Niye seçiyorsunuz? Yudillu var. Allah saptırırmış. Oradan efendim yuazzibu var. Azip desenize. Efendim tabii. Makirin var. Efendim. Vallahu hayrul makirin. Hadi makir de. Efendim. Yani hile düzen kuran. Dolayısıyla bakınız öyle değil. Dolayısıyla bir usul koyacaksınız ve bu usule de uyacaksınız. Ben bir usul koydum önce. Bu usulün kurallarını belirledim. Bu kurallardan yola çıkarak da isimleri tespit etmeye çalıştım. Teker teker teker baştan sona Kur'an'ı taradım. Bu usul çerçevesinde isimleri tespit ettikten sonra saydım. Vallahi 99 çıktı. Ben 99 çıkmayacağına dair bir kanaat içindeydim. 99 rakamının da kesretten kinaye olduğuna itikad etmiştim. Ama 99. Allah ismi dışında 99 çıktı. Bu da gayet doğru. Çünkü inne lillahi tis'un ve tis'ine. Allah'ın 99 ismi var. Allah'ın. Bitti. Allah ismi has, onun 99 ismi var. Eğer hüve deseydi Allah yerine, Allah da 99 içine girerdi. Ama Allah'ın 99 ismi var deyince, ki bunun karşılığında 4 tane Esma-ül Hüsna ayetinde de Allah geçiyor ikisinde, orada da aynı. Dolayısıyla Allah'ın 99 ismi, yani tesbihin imamesi Allah, 99 esma. Ve ben bunu kesinlikle kasıtlı olarak bu rakama uysun diye yapmadım. Ve ben inanıyordum ki 99 çıkmayacak. Ama çıktı. Demek ki 99'da yani sadece mecaz değil, hakikat de varmış. İsmin verilmemesinin sebebi nedir derseniz, hepimize Kur'an'ın içine dalın, Rabbinizin ayetlerinin içinde onun esmasını arayın. Mesajıdır bu. İsimleri kısaca sayıyorum. Bu isimleri de Kur'an'da nüzul sırasına göre dizmeye çalıştım. Bu sefer başıma bir iş daha aldım mı? Sen nasıl böyle bir işe girişirsin? Bu mümkün mü? Kur'an'da nüzul sırasına. Peki bu neyi halledecekti? Kur'an'da nüzul sırasına göre isim dizmek gerçekten önemli mi? Çok önemliydi. Çünkü isimler bir eğitim vasıtası olarak kullanılıyor. Alın size önemini beyan eden bir tek cümle. El-Gaffar, El-Hallak, El-Fettah isimleri sadece Mekke'de gelir. Et-Tevvab, Er-Rauf, Şakir, Es-Selam isimleri sadece Medine'de gelir. Hadi buyurun. Herhalde yani. Şakir isminin gelmesi için iktidar lazım. Efendim, Es-Selam isminin gelmesi için önce bir kurtuluşa ermek lazım. Bir hicretle Mekke'nizden kurtulup Medine'nizi kurmanız lazım. Yani onların o boyutları da var. Dolayısıyla El-Fettah'ın Mekke'de, sadece Mekke'de gelip Medine'de gelmemesi çok anlamlıdır. Neden? Rabbimiz fethi müjdeliyor. Rabbimiz eğer o sıkıntı içinde, o ıstırap içinde Fettah olduğunu müjdelemese, yani tıkanmış önlerini açacağını, Fettah'ın sadece bir kez açan değil, sürekli açan ve her çeşit tıkanıklığı açan anlamına geldiğini bildiğinizde, elhamdülillah, Fettah olan Allah var diyen bir adamı umutsuzluğa düşürmek mümkün olur mu? Dolayısıyla oralara geleceğiz. Peki ayetlerin sonunda neden belli isimler gelirdi? Hakikaten çok ilginç değil mi? Bakıyorsunuz bir ayetin sonunda Alimun Habir geliyor ama Alimun Hakim gelmiyor. Ama öbüründe de o geliyor. İsimle başındaki ayet ve ayette anlatılan mesele arasında nasıl bir bağlantı var? Bunu göreceğiz. Bunun ayrıntılarını göreceğiz. Yani olay yine Kur'an ilmi, yine tefsire dönecek inşallah. Kur'an'da teker teker göstermeye çalışacağız yerlerini. Tabii bunlar uzun çalışmalar gerektiren, çabalar gerektiren dersler olacak. İnşallah Allah emeğimizin karşılığında verecek. Yine Kur'an'da bitişik gelen isimler var. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim. İnnallâhe azizun hakim. İnnehu huvettevvâbur rahim. Ve huvel gafurul vedud. İnnallâhe kaviyyun şedîdul ikâb. Milledun hakimin alim. İlla en yu'minu billâhil azizil hamid. Bakınız, bunların bazılarını ters çeviremezsiniz, hiç yok. 28 tane öyle gelir, mesela azizun hakim diye, ama tersi bir kere gelmez. Hakimun aziz ya. Neden? Onu da işleyeceğiz. Onu da işleyeceğiz. İkincisi birincisine atıftır da ondan orada. Asla tersi olmaz. Çünkü önce izzetini söylemesi lazım, sonra hikmetini söylemesi lazım. İzzetini söyleyecek tenzih için, hikmetini söyleyecek teşbih için. Efendim, izzetini söyleyecek, bakın, insan, sana muhtaç değilim. Önce bunu bir aklına koy. Sana muhtaç değilim. Ben azizim. Benim hiçbir şeye ihtiyacım yok. Senin bana ihtiyacın var, benim sana ihtiyacım yok. Önce bunu bir kafana koy. Şimdi dinle beni. Hakimim, hikmetimi araştır, bul. Neden yaptım? Diyecek. Allahu Ekber. Evet. Ve üçüncü olarak da tatbik. İnşallah bu isimler hayatımızda nasıl yer alır? Nasıl hayatımızda tecelli eder? Esma neye yarar? Birebir gündelik hayatımızda biz esmayı nasıl istihdam ederiz? Mesela Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ismi, Rahim ismi birlikte bir müminde nasıl tecelli eder? Bazılarında Rahman ismi tecelli etmiştir de Rahim tecelli etmemiştir. Bakıyorsunuz mahlukata şefkat ve merhameti var. Fakat Müslümana şefkat ve merhameti yok bizimkinin. Allah Allah. Ya kediler bile senin merhametinden pay almış. Köpekler bile pay almış. Bağışlayın. Ama hatalı Müslümanlara karşı senin merhametinde bir pay yok. Çünkü Rahim ismi tecelli etmemiş onda. Rahim isminin tecellisinden mahrum kalmış. Zavallı mahrum. Rahman ismi tecelli etmiş de Rahim. Onun için besmeleyi hep yarım çekiyor hayatında. Bismillahirrahman, Bismillahirrahman. Bir de Errahim de mi var? Dolayısıyla oraya da geleceğiz. İnşallah Esma'yı böyle renkli, canlı, heyecanlı, aşklı, şevkli, bazen de gözyaşları içerisinde tutunacağız Rabbimizin Esma ipine ve inşallah yüreğimizin çeperlerine tutunarak miraç edeceğiz inşallah. Rabbim düşenlerden etmesin, tutanlardan etsin. Rabbim Esma'yı hayatında tecelli ettirenlerden etsin inşallah. Ve ahiru da'vana. Enilhamdülillahi Rabbil alemin. Hayırlı, uğurlu, mübarek olsun.